Mevlevihane'de bizi bir araya getiren, en azından benim sizlere dolu bir saat hitap edeceğim konu Yeni Kapı Mevlevihanesi ve buradan yetişen bu memleketin kültürüne, irfanına, marifine çok büyük hizmetleri dokunmuş bir insandan bahsedeceğim. Ama 3-5 kelimeyle böylesi bir merakın arka planı olsa gerektir. Bendeniz ilk mektebi bitirmeden evvel evde anne ve dedemin telkinleriyle bir cami hocasından Kur'an-ı Kerim öğrendim. Kur'an-ı Kerim'i bitirdikten sonra anne babam rahmetli bana 2 lira verdi. 2 lira. Dedi ki caddede kitapçı var. O kitapçıdan Abdülbaki Gölpınarlı'nın Mevlana kitabını al dedi. Ben kitapçıya vardım. 2 lirayı verdim. Varlık Yayınları arasında çıkan Mevlana kitabını aldım. Dedem rahmetli Hazretin hayatından itibaren bana okutmaya başladı. Ben okuyorum, o dinliyor. Sonra kitabın ikinci kısmına geldik. Hazreti Mevlana'nın eserlerinden seçmeler. Okuyorum fakat anlamıyorum. Hala o günden beri aklıma, böyle hatırama kazınmış cümleler var. Aşkın usturlabıydı diyor. Şimdi ilk mektebi yeni bitirmiş bir kimse aşkın usturlabı falan, bunlar benim ulaşamayacağım kavramsal çerçeveler. Bu hadisen bir müddet ya birkaç ay sonra deden vefat. Fakat benim içime düşen o ateş sönmedi. Sahaflar Çarşısı'nın müdavimlerindeydim. Kitapları topluyorum. Çok ufak paralara yerlerden topluyorum. Hiç kimsenin merakı olmadı. Bu arada sahaflarda her dükkan belki ufak bir tasavvuf meclisi, minyatür. Kitapçı sattığı kitabın muhtevasını bilen insanlar. Böyle para göz insanlar değiller. Kitabı satar, satılan kitap bir sohbete kapı açar. Orada ilk defa ben Hasan Ali Yücel'in ismiyle karşı karşıya geldim. Fakat işittiklerim, onun hakkındaki konuşmalar pek böyle müspet şeyler değildi. Zaten 60'lı yılların başları ve 65'li yıllara doğru gidiyor. Üniversite hayatına başladım. Havada çarpışan fikirler vardı. İnsanın kendi yolunu bulması da zorlaşıyordu. Aleyhinde risaleler yazılmış. Fakat bir gün 200 beyitlik onun vefatından sonra çıkan Allah bir diye bir mesnevisi elime geçti. Tanrım, sana derim ki bilsin. Kimdir bilsin diyen bilirsin. İmanı adım yeter tanıktır. Kalbiyle inanmayan sanıktır diye başlıyor böyle. Sen bu. Bambaşka bir tipoloji ortaya çıktı. Tabii benim burada anlatmak istediğim Hasan Ali Yücel'in siyasi yönü tek parti döneminde 7 sene 7 ay 7 gün süren Türk marifinin en uzun soluklu olan Milli Eğitim Bakanlığı'nı anlatmak değil. Fakat Hazreti Mevlana ile kurulan rabıtanın hemen kenarında onun da boy verdiğini gördüm. Onun hakkında her şeyi toparlamaya çalıştım. Bu arada kader, hayat nehrim beni bir evlilik yoluyla Hazreti Mevlana ailesine damat yaptı. Eşim Nesipir Çelebi, onun dedesi Abdülhalim Çelebi, büyük dedesi ve dedesi Bakır Çelebi burada metfundurlar. Evliliğimin ilk senesinde rahmetli kayınpederim Celalettin Çelebi buraya getirdi. Bu mekana getirdi. İlk defa geliyorum. Bir Mevlevihane'ye de ilk defa geliyorum. Çünkü 1925 senesinde tekkeler kapatılmış. Tabii o günleri içimizde bilenler, yakinen yaşayanlar var. Fakat kısaca söyleyeyim. Burası metruk bir vaziyette. Şu gördüğünüz semahane sıfır vaziyette. İşler açıcı bir hadise. Camiyi gezdim. Camiyi baktım. Evde ya Hazreti Mevlana talik yazıyla dedim ki buraya yakışır. Kendi elimle getirdim aslında camiye. Fakat bir müddet sonra hırsızlar mı aldı, yangın mı çıktı, buranın kaderi fevkalade kötüye gitti. Bundan sonrası Allah herkesten razı olsun, buraya taş koyanlardan bu hale geldi ve hamdolsun bu mekanda sizlere hitap etmenin mutluluğunu yaşadığımı da ifade etmek istiyorum. Şimdi Yeni Kapı Mevlevihanesi 16. yüzyılın sonlarına doğru, ki bu hususta etraflı bilgiyi buranın öz evladı, aziz kardeşim, belki Baykara'dan önümüzdeki ayın ilk cumartesindeki sohbet toplantısında dinleyeceksiniz. Fakat Şeyh Galip'in divanında geçen bir beyit vardır. Aynen şöyle. Bu şehre müjde-i fethi cedittir Galip, yeni kapıda görünmek Kemal Mevlana. Bu Şeyh Galip'in bir beyti burası için söylenir. Bu da burası. Burası bugünkü konumuzun Hasan Ali Yücel'in ailesinin ruhen bağlı olduğu bir mekan. Hasan Ali Yücel'in babası Ali Rıza Bey, annesi Neyre Hanım, onun annesi Ayşe Hanım, anneannesi. Hepsi buranın dermişlerinden. Benim anlattığım tarih değil 1925, 1900'lerin öncesi. Aile buraya geliyor, gidiyor. Şimdi kitap da getirdim. Çünkü her şeyi hafıza kayıtları içerisinde söylemem değil. Hasan Ali Yücel'in çocukluk anılarını, Yeni Kapı günlerini anlattığı geçtiğim günlerden sizlere anlatmak isterim. Ama şunu söyleyeyim evvela, bu günlere gelmeden evvel, bu günlere yad etmeden evvel. Bir insanın zannediyorum bu hayat yolunda, bu zor ve zahmetli yolculukta üç farklı damarda yol alması gerekiyor. Kanaat-i acizane bu. Bunlardan bir tanesi aklı selim. Kusursuz mükemmelliyeti olan bir akıl. Biz meselelerimizi, dünyaya ait meselelerimizi, insan-insan ilişkisini, insan-madde ilişkisini, siyaseti, ekonomiyi bunlarla çözeriz. Aklın rehberliğine çözeriz. Bu aklı selim. Bir diğeri kalbi selim. Kusursuz mükemmelliyette bir kalp. Gönül. Üçüncü damarda zevk-i selim. Güzele aşık olmak. Güzelin peşinden gitmek. Her şeyin iyisini aramak. Ve içinizde var olan, içinizdeki birikimleri, dalgalanmaları eşyaya, maddeye taşıyıp şekil ve biçim vermek. Bu mimaridir, bu hattır, bu musikidir. Bu da zevk-i selim. Rahmetli Hasan Ali Yücel'de bu üçünün olduğunu gördüm. Ve bu sahasında hemen hemen çok az insana nasip olan bir zenginlik, o üç damarı bir sarmala dönüştürmüş. Biz onu aklı selimde tanıdık. Aklı selim, zekayı men'un, herkesin aklı kendine göredir ama akıl diğer bir akılla çatışır. Daha doğrusu sınava ve yanılmayla yol bulmaya çalışır. Çünkü akıl küresinde kavga büyüktür. Üretim vardır, bölüşüm vardır, bilhassa kavga vardır. Biz de Hasan Ali Yücel'i böyle tanıdık, bu eksende tanıdık, bu kürede tanıdık. Çünkü bu memleketi en uzun soluklu hizmet etmiş bir Milli Eğitim Bakanı. İcraatı ortada. Açık eleştiriliyor. Ama dünden bugüne baktığınız zaman nice Milli Eğitim Bakanları geldi, gidiyor. Çok azının ismini sayabilirsiniz. İttihatçılar döneminden Emrullah, Atatürk'ün ilk döneminden Mustafa Necati ve Hasan Ali. Ondan sonra Ali gelmiş, Veli gitmiş, Mehmet gelmiş, Ahmet gitmiş. İşte vazifesini yapıyorlar diyelim. Allah kabul etsin. Peki ne yaptı bu? Çok şey. Yaptıklarından ne kaldı? Çok şey. Ama bir şey söyleyeyim. 600'e yakın klasik eserin dilimize kazandırılması kaldı ki bunların aşağı yukarı 60 veya 65 kadarı Şark İslam klasikleridir. Ve bunun da ilk eseri Şark İslam klasiklerinin Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi'dir. Bunu diğerleri takip edecektir. Bunlar Hasan Ali Bey'in büyük himmeti ve hizmeti olmuştur ona da. Bunlar nasıl oluyor? Demek ki aklı yönlendiren kalple aklın bağlantısıdır. İnsanın çektiği sıkıntılarının en önemli yanı akılla, gönlüyle aklı arasındaki rabıtanın veya mesafenin açıklığından kaynaklanır. En uzun mesafe budur. Bu mesafenin kapatılması yolunda adım atan kişi mübarek olmaya adım atmış demektir. Bunu yaklaştıran, birleştiren kişi de kesintisiz velayet meselesini bitirmiş insan demektir. Onun için Kur'an'da onlar ki gönülleriyle aklederler diye bir ayet vardır. Onlar ki. Etrafınıza bakın, herkes akıldadır. Gönlüyle aklını birleştiren kişi çok azdır. Hasan Ali Bey bunu birleştirmiştir. Aklı selim, kalbi selim ve zevki selim. Her biri için Hasan Ali üzere bu mekan kaynaklık etmiştir. Evvela kalbi selimden başlayalım. Allah kullarından bir tek şey ister. Kalbi selim. Akla ihtiyacı yok. Hatta ayet vardır. O teşevvüş, o karmaşıklık anında mallarınız ve evlatlarınız sizden kalbi selim isterler. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنٌ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهِ بِكَلْبٍ سَلِيمٍ Bu ayettir. Hasan Ali Bey burada kalbi selim dediğim hadise insanın Allah'la olan meselesini çözmesidir. Hiçbir insanın kudret ve kuvvetinde Allah'la olan inkar meselesi çok zor ve zahmetli bir iştir. Herkes etkilenir Allah'tan. Fakat metafiziğin rasyonalizasyonu çok zor bir süreçtir. Hatta bir adım ileri gideyim, pek az kimseye nasip değildir. Dünyaya teşrif eden bir bebek dahi konuşabilmesi için annesinin telaffuz ettiği kelimeleri kopyalar ve onu söyler. İnsan Allah ilişkisinde de mutlaka bir anneye, bir hocaya, bir yol göstericiye, bir büyüğe, biraz daha gidelim, bir peygambere ihtiyaç vardır. Bu işler çözülmez çünkü. Çünkü ben gökyüzüne baksam, sizler de baksanız, bu kusursuz gök kubbe ve kusursuz insan vücudu Allah'ın varlığını tasdik ettirir. Akleden bir insan için. Bu gerekli. Fakat yeterli değil. Yeterli değil çünkü akleden o insan Tanrı'nın büyüklüğü karşısında insanlara nasıl bir davranışsal çerçeve ya da bir ilmihal bulacaktır. Bu kişiden kişiye, Allah'a inen her insandan bir ötekine değişir. Ortak bir paydada bunları bir araya getiremezsin, buluşamazsın. Allah'a reddedene ateist denir. Allah'ın varlığını peygamber olmadan kabul edene deist denir. Bunları Anadolu'da birine Allahsız diyene kitapsız derler. Fakat insan Allah ile ilişkisinde peygamberi kitabı mabedi olan, yani bir dinin salih olan kişi ise teisttir. Evet, sözlerimizi toparlayalım. Demek ki nasıl bir yeni doğmuş bebeğe anne, o zaman Allah ilişkisini çözebilecek insan içinde bir peygambere, onun varislerine ihtiyaç vardır. Hasan Ali'nin Allah insan ilişkisindeki meselesinin çözülmesinde burada Hazreti Mevlana'nın himmeti çok büyük olmuştur. Unutamıyor. Aşık. Bakın ne diyor? Onun sözlerinden nakletmek isterim. Ben Mevlana'yı sade bir eser olarak değil, çocukluğumdan beri bir ses, bir gönül sesi ve gönül havası olarak duydum ve sevdim. Benim için o bir hayat unsuru gibi oldu. Bu özel tarafı daima ona hayranlığım olarak içimde sakladım. Hemen şunu söyleyeyim, tarihi bir malumat olarak bu ifade onun bakanlığı sırasında, lütfen dikkat edin, bugünlerde çok fazla konuşulan mevzudur, tek parti rejimi. O dönemde bir bakan söylüyor bunu ve Konya'nın çıkarttığı Halk Evli dergisinin özel sayısında, Mevlana özel sayısında 1942 senesinde ilk sayfada neşreden Sayın Marif Vekilimizin efendim işte Mutku Alileri falan diye çıkan yerden alıyoruz sizi. Yani Hazreti Mevlana ile olan ilişkisini saklıyor. Şimdi olmayanlar dışarı boşaltıyor. Bunda var ve saklı setrediyor. Devam ediyor. Bu özel tarafı daima ona hayranlığım olarak içimde sakladım. Mevlana bugün de bizim için içli bir ney sesi, bugün de derin bir şiirin nefesi, ruhlarımızdaki derin ve metafizik kaygıların manalı bir aksidir. Şimdi bu kaynak neresidir? Onu Hazreti Mevlana ile bu kadar hemhal eden, yoğuran, o pınar ne? Nerede, o çeşme nerede açılmış? Burada, bu mekanda açılmış. Nasıl? O da ona ailesinin bir ikramı. Biraz evvel söylediğim gibi babası Ali Rıza Bey, annesi ya daha birbirlerini tanımadan bu tekneye gidip giderlermiş. Şimdi Yücel diyor ki, kendi hayatını anlatırken, ben çocukluğumu üç çevrede geçirdim. Ev, mahalle mektebi ve Yenikapı Mevlevi Tekkesi. Bu üç çevreden hatıralarım var. Fakat Yenikapı Mevlevihanesi'nin hepsi bütün hayatıma işlemiş izler taşır. Bu tekkeden hatıralarını izlerim. Annesi Neyra Hanım, Hasan Ali Bey'e hamile kalınca bir rüya görüyor. Annesi Ayşe Hanım'a söylüyor. Beraber diyorlar ki biz bunu şimdi bu rüyanın içinden çıkamıyoruz. Mevlevihaneye gidelim tekkeye. O zamanın tekkenin posnişiğini Mehmet Celaleddin dedi. Aramızda bulunan Baki Bey'in dedesinin babası. Mehmet Celaleddin dedi rüyayı dinliyor. Ve onun anılarından okuyoruz. Diyor ki, anneannem Ayşe Hanım tekkeye gidiyor. Şeyhine, yani Celaleddin Efendi'ye söylemiş. Nehir'e böyle rüya gördü diye. Mehmet Celaleddin dedi, o gördüğü Kemal Ahmet dededir. Kızın Nehir'e Hanım'ın bir yemenisiyle gömleğini yollayın, türbeye koyalım demiş. Yani burada önemli olan bizim açımızdan Hasan Ali'nin ana rahminde burayla bir rabıtası var, bir bağlantısı var. Hatta 20 yaşında bir şiirinde şöyle dile getiriyor. Yani biraz üstü örtük olarak diyor ki, hey Ali, Hasan Ali Bey'in Zevki Selim küresini anlatırken şair olduğuna da ifade edeceğim. Çünkü onun yazdığı, divan tarzındaki yazdığı şiirlerdeki mahlası Ali'dir. Mesela Fatih Sultan Mehmet de şairdir. Onun mahlası Avni'dir. Kanuni Sultan Süleyman da şairdir. Onun mahlası Muhibbi'dir. Hasan Ali Yücel de şairdir. Onun mahlası Ali'dir. Hey Ali, uygundur özüme özüm, doğmadan açılmış hakikat gözüm. Aziz dostlar, hepimiz hayatımızın ne olacağını derinden derine, inceden inceye merak ederiz. Bu gayet tabidir. Bunda hiçbir beis yok. Benim çocukluğumda çok işittiğim sözler, işte elden, ya Rabbi elden ayaktan düşürme, işte yatırıp kapılara baktırma falan filan. Hep geleceğini merak et. Doğru. Ama gelişini merak eden kimse, ben nasıl geldim, hangi malzemeyle geldim? Ama bakın ne diyor? Doğmadan açılmış hakikat gözün. Demek ki Allah'ın sevgisi. Doğumu 17 Aralık 1897. Şebi Arus günü. Babası Ali Rıza Bey, Mevlevi de canlarında, Mevlevi dervişi. Diyor ki, benim diyor çocukluğumda, ilk, yani bebeklik günlerimde, ne, babam ne çalardı evde? Anlattıklarına göre beşikte yatıp uyuyamadığım zamanlar bana ne yüklermiş? Ben de dalarmışım. Tekamülünü devam ettiriyor. Hatta bir yerde diyor ki babası için, babası mazlum bir otobiyografisi vardır Hasan Ali Bey'in. Dinle benden diye. Orada bir yerde babasını şöyle anlatır. Dervişti. Adı Ali Rıza'dır. O sağlam bir Müslüman. Bütün derdi kaygısı Hakk'a bütün bir iman. Dervişti, Mevlevi'ydi. Geçmişti her şeyinden. Mevlana seslenirdi üflediği ineğinden. Babasını böyle. Evet efendim. Şimdi büyüyor. Buraya geliyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar. Yatıya geliyorlar. Burada yatıyorlar. Şimdi bakın. Hasan Ali Bey'in buradaki macerası şöyle çocukluk günlerinden itibaren. Onu size ifade edeyim. Yaşı büyüdükçe ailesinin diğer Mevlevi büyükleriyle birlikte Yenikapı Mevlevihanesi'ne gitti. Orada Mevlevi canlarını tanıdı, sikke giydi. Hatta destarlı, tenüreli bir fotoğrafı bile çekilmiştir. Bu fotoğrafın aydınlığında başında sikkesi, özellikle de giydiği tenüresiyle Şeyh Celal Efendi'nin, elimizde herhangi bir somut yazılı kayıt yok. Ama Küçük Hasan Ali'nin sikkesini tekbirlemiş olduğu benim şahsi kanaatimdir. Nitekim daha sonraki yıllarda Hasan Ali Şeyh Celal Efendi'den bahsederken, Şeyh Celal Efendi de şair, onun şiirlerindeki mahlası da şeyhi. Bir şiiri var, bilmek gerek redifli bir gazeli var. Hasan Ali Bey onu tanzir edecektir, ona nazire yazacaktır. O, onun bitiş beyti aynen şöyle. Şeyhi'yi, yani Mehmet Celal'in dediği, şeyhi bildi deyip Ali Hakir, Meş'ali, ismi Celali, Meş'ali rah edemek gerek. Bu gazeli biraz sonra sizlere okuyacağım. Ama buradaki ismi Celal, Allah'ın ismi, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin ismi ve tekkenin postun şeyini Mehmet Celaleddin Neden'in ismi. İsmi Celali, Meş'ali rah eylemek gerek. Yani insanın o karanlıklar içerisindeki yolunu aydınlatacak, Meş'ale, Meş'ali rah yolu aydınlatacak, ışık eylemek gerek. Hasan Ali Bey diyor. Şimdi şimdi Hasan Ali Bey'in tenüre giymiş olması sema çıkarttığının da bir delili saymak gerekir. Çünkü Mevlevi Andat ve Erkan'ın göre böyle bir yolu biz geriye doğru sararaktan ancak istidlal ediyoruz. Şimdi onun çocukluk günlerine ait anılarını dile getirdiği Geçtiğim Günlerden adlı kitabında bir yazı var. Tekkenin arka bahçesinde. Buyurun efendim, tekkenin arka bahçesinde. Buraya. Bakın nasıl anlatayım. Topkapı dışında Merkez Efendi yakınındaki Mevlevihaneye gece yatısına giderdik. Büyükler oranın dervişiydiler. Tekkeye gittiklerinde beni de beraber götürürlerdi. Esasen pek de küçük çağda sikke giymiş, derviş olmuştu. En derviş olunmayacak demlerimde bile bu ruh halimi muhafaza etmişimdir. Tekkeyi pek severdim. İnsanları kibar, bahçesi ve avlusu büyük, herkesin hareketi ölçülü ve sakin, kimse kimseye fazla karışmaz, kimse kimseyle çan çan konuşmaz, içinde çocuğun ve erginin rahat nefes alabileceği bir yer. Devamla şunu söyleyeyim. 56'yı bitiriyorum. Yani 56 yaşını tamamlıyorum. Bu durumda ne oluyor? Sene 1953 bu satırları yazdığımda. Bakın ne diyor. Bu yıllar içinde rastladığım insanların her bakımdan Garp ve Şark hakimlerinin, yani filozoflarının müşterek anlayışlarına misal olacak pek çok olgunlarını bu çevrede tanıdım. Aziz dostlar, bunun anlamı şu: buradaki Mevlevi canlarını o kadar yakından takip ediyor ki onların her birinin ulaştığı, İnsan Allah ilişkisindeki ulaştığı seviyeyi Şark'ın ve Garb'ın hakimlerinde, filozoflarında, insan nereye okur? Sonu nereye varır okumanın? Nereye? Bir yere gitmezsen o okumak, ha bir kuru emek değil mi diyor Yunus Emre? İlim, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen ha bir kuru emektir. Bakın verdiği nota bakın buradaki Mevlevi canlarına. Aralarında 90'ını geçerek ölenleri oldu. Mevlevi canlı, buradaki Mevlevi canlarını hayatlarının sonlarına kadar takip etti. Hiçbirini atlamıyor. Şimdi takip etti. Ağızlarından bir ağır söz, kendilerinden bir ters hareket, yapılmış ricalara eyvallah'tan başka cevap duyup görmedim. Benleri temiz, ruhları temiz, İnce ve zarif insanlardı. Tekkede öyle söylenildiği gibi eğlencelere, şımarık, mübalatsız, laubali hallere bir kere bile tesadüf etmedim. Dedeler şeriatın emirlerine uymuş, namazında, niyazında adamlardı. Bu hakikatleri serahatle ifade bana vicdani bir vazifedir. Sevgili dostlar, bunu bir marif vekili yazıyor. Siz bu adamı suçluyorsunuz. Ne diyor suçluyorsunuz? Allahsız olmakla suçluyorsunuz. Her komünist için söylemeyeyim ama adamcağıza komünist diyorsunuz. Bu memleketi şu hale getirdi diyorsunuz. Bu hale getirdi diyorsunuz. Bu adam bu. Ama açıklamıyor bunları. İçinde tutuyor. Ve en sonunda dayanamayacak kendisine komünist diyenleri Hazreti Muhammed'in şu hadisine bırakacaktır. Cenab-ı Peygamber diyor ki öyle işittiği her şeye inanana bu günah yeterdi. Onun üzerine diyor ki ben de diyor bana komünist diyenleri Hazreti Peygamber'in diyor bu mübarek sözüne bu büyük faile diyor teslim ediyorum. Sen hesabını olmayın. Kalkamaz mı? Şimdi tekkedeki insanları anlatmaya devam ediyor. Bu ilahi insanların muhitinde yalan yoktu. Hayatlarının bir anında bile sahtekar olmamışlardır. Ben sahici Müslümanlığı onların havasında bağrıma indirmişimdir. Mevleviler benim gördüğüm güler yüzlü, tatlı sözlü insanlardı. Fakat tekkenin damı altında çatlayan bir kahkaha veya bu duygulu adamların mahzun ve müteessir zamanlarında göğüslerine sığmamış bir hıçkırıklarını duymadım. Şimdi günümüzde de Müslümanlık var. Allah bizi ayırmasın. Ama bir şey var. Ahkamını yerine getiriyor, kahkahayı basıyor. Olmadı. Ahkam var, adab yok derler. Görmediniz. Ve bunları şunun için yazıyor. Kanaat benim için bir vicdani bir nedir diyor. Bu hakikatleri sarahatle ifade bana vicdani bir vazifedir. Bakın daha devamlı şunu söylüyor. Nazik insanlarla beraber olmak bahtiyarlıkların en hayat verici tecellilerinden biridir. Ben çocukluğumda Mevleviler çevresinde bir vesileyle görüp tecrübe etmişimdir. Yemeleri, içmeleri, konuşmaları, hatta yürümeleri bugün tahattürleriyle bana zariflik neşesini veriyor. Kısaca söyleyeyim ki bu satırların yazıldığı tarih 1953'te etrafında o insanları göremez. Hepsi laubali, adam sen de paran kadar konuş. Görüyorsunuz malzeme artık bu noktaya doğru gidiyor. Şimdi Hasanhane'nin Yeni Kapı ile ilgili anılar yumağının ikinci halkası şu şekilde gelişiyor. Aynen ondan naklediyorum. Küçük yaşta tekkede mukabelede ayin okunurken yorulmamam için beni oturtmak istedikleri halde Mıtrıp'ta parantez Hasan Ali Bey'in Ney, Kudüm ve Halile dedikleri zillerin çalınıp ayinlerin okunduğu yüksek yer ayakta durmaya devam ettiğimi ve o ilahi seslerin havasında kendimden geçecek kadar zevk aldığımı apaçık hatırlarım. Buradan zevki selime geçecek. Hem kalbi selim için hal ediyor. Şimdi Mevlevi ayini icra edilirken oradaki Mevlevi musikisiyle temas kuruyor. Hatta ayinde geçen ey kavmi behac refte gücayit gücayit maşuk hem incaz bi ait mısralarını lezzetle ve beceriksiz tekrar ederken Şeyh Celal Efendi beni dinlemiş, elimdeki uydurma değneklerle yere vurup kudümleri taklit ettiğimi görmüş, sonra güzel ve teşvik edici sözler söyleyerek beni okşayıp sevmişti. Siz iltifata bakın. Hasan Ali çocukluk günlerinde Yeni Kapı'da Kütahya Mevlevihanesi'nden gelen bir Hasan dede var. Hasan dede, bu Kazancı Hasan dede tarafından Nat-ı Mevlana'yı meşk ediyor. Hatta onun çocukluğunu bu Mevlevihanede Hasan dedenin bilge kişiliğiyle etkilenerek geçtiğini söyleyebiliriz. Yücel'in anılarından aktarmaya devam ediyorum. Bana ilk Nat-ı Mevlana'yı meşk eden, beni namazda müezzinliğe tekkenin minaresinde ezan okumaya alıştıran Hasan dede olmuştur. Lütfen buradan çıkınca bu sohbetimizin ruhaniyetine lütfen şu minareye bak. Bunu sizden istirham ediyorum. Bak bu minare. Hele sabah, hele yaz sabahları tekkenin yüksek minaresinin şerefesinden esselat verdiğim zaman sesimin geri kalan Allahu Ekberlerini dinlerken nasıl vecde gelir, nasıl kendimi kaybeder gibi olurdum anlatamam. İlk subhun yüce duyguları tecrübesini bu minarenin şerefesinde yapmıştı. Bu kendi yazıları. Biz Hasan Ali nasıl biliyoruz? Sesi çok güzel. İnönü'nün annesi Cevriye Hanım'a mevlüt okuyor. İnönü'nde bakan yapıyor. Böyle martavallarla ömrümüzü geçti. Evet. Burada Celal Efendi'den çok etkileniyor. Biraz evvel de söylediğim gibi Şeyh-i Mahlasi'den şiir yazan. Celal Efendi'yi anlatırken şöyle, onun köşkü var. Topkapı dışında, Maltepe, Gümüşsuyu'nda bir yazlık ev komşusuymuş. Diyor ki, onu şu şekilde anlatıyor. Hele Hu Baba dediğim Celal Efendi, uzun boylu, uzun deve tüyü sikkesi, zarif fakat nurani yüzü yine pek hoşuma gidiyordu. Elini öptüğüm zaman beni öpmesini pek ister, çok sever. Bu tertemiz insanın kendine has öyle çekici bir kokusu vardı ki şu anda onu bir gül bahçesi içindeymiş kadar canlı, tesirli olarak hafızamda bulmaktayım. Keyifli zamanında beni yanına çağırırdı. Yazdırır, yazılmış yazıları okutur, hikaye söyler, bana tekrarlatırdı. Küçük oturma odasında bir masası vardı. Küçük oturma odasında bir masası vardı. Beyaz buzlu ve kapaklı bir kase içinde duran peynir şekerlerinden verirdi. Bu ikram beni beğendiğinin, sevdiğinin delili olduğu için bana büsbütün tatlı gelirdi. Yeni Kapı Mevlevihanesi ayrı bir alemdi. Kandil, Kadir ve bayram geceleri her taraf pırıl pırıl mumlarla ışıklanır, delilerin hücreleri tatlı sohbetlerle dolar, kendisi yani Şeyh Celal Efendi tambur üstadı olduğu için riyaset ettiği toplantılarda ayinler meşkedinir, herkes birbirine hürmetkar, çoğu fakir fakir içinde yaşadığı halde güler yüzlü, hayatından şikayetsiz ömür sürerlerdi. Yangınlar, hastalıklar, ölümler bile bu üç saadeti bozmaz, sebep oldukları elem ve kederler bu temiz çehreleri ancak hüzün bulutlarıyla örterdi. Abdülhamit devrinde şüpheli şahıslardan telakki edilen Şeyh Celal Efendi'yi ve çevresini kontrol etmek üzere civardan eksik olmayan kırmızı fesnafiyeler bu iç dünyalarını kurmuş insanları rahatsız edemezler, onların manevi huzurlarını bozamazlar. Şimdi neden Yıldız'la Yeni Kapı'nın arası açık? Buradan da nereye geçiyoruz? Aklı Selim. Yalnız Zevki Selim için bir şey söyleyeyim. Hasan Ali burada şiir yazmaya, burada bestekarlığı öğrendim. Şiirleri çoktur. Biraz evvel söyledim, onun Allah bir başlıklı 200 beytlik meselesi vardır. Dönen Ses diye şiir kitabı vardır. Şiirleri vardır. Bu arada bestekarlığı da var. Benim bildiğim, daha Cumhuriyet'in ilanından önce, mütareke günlerinde bestelediği Suzinak makamında zannediyorum. Sen bezimize geldiğin akşam neler oldu? Bir daha sonraki yıllarda bir hadise var Can ile Canan arasında. İkizleri var Can ve Canan. Kavga etmişti, o da şiir yapmıştı. Beslenemişti. Bir hadise var Can ile Canan. Şimdi bu tarafını şiir ve çok Türkçesi çok güzel. Literer bir güce sahip. Çok akışkan bir Türkçesi var. Çok lezzetli bir, keyif veren bir Türkçesi vardır Hasan Ali Bey'in. Denemeleri çok, kendisi deneme yazmayı çok sever. İkbalden idbara geçince yine Türkiye'nin meselelerinden, özellikle milliyetin meselelerinden kopmadan Cumhuriyet Gazetesi'nin haftada bir pazartesi köşesinde yazılarını yazıyor. Onlar toplanmıştır 3 cilt halinde. Hürriyet gene Hürriyet olarak İş Bankası yayınları arasında çıkmıştır. Şimdi bu da onun Zevki Selim tarafı. Kalbi Selim tarafını anlatmaya çalıştım. Gelelim Aklı Selim tarafında. Hasan Ali'nin siyasete girişi de bu tekkede olmuştur. Bu nasıl olmuştur? İstanbul Mevlevi tekkeleri içerisinde Türk siyasal hayatının modernizasyonunda, yani bunun ucu çok partili demokratik hayat fakat bu aşama aşama görülmüştür. Abdülhamid'in tek parti idaresi, mutlak monarşisi var. Fakat daha önce Abdülhamid bu döneme yaşamadan önce Şehzadeliğinde, yani Sultan Aziz döneminde Mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçişin tecrübeleri, yani bir padişahın iradesini yasalarla, anayasayla sınırlayacak bir tecrübeye geçildi. Yani bir anayasa tecrübemiz olmuştur. Abdülhamit tarafından da kabul edilen anayasa bu tekkede Mithat Paşa ile Mehmet Celaleddin dedenin babası Osman Selahattin Efendi tarafından hazırlanmıştır. Yani iki kişi hazırlandığı manasını söylemiyorum ama mekan burasıdır. Mithat Paşa buraya çok girip çıkmıştır. Abdülhamit saltanatın dizginlerini ele aldıktan sonra Yeni Kapı onun gözünde mahsurlu, sıkıntılı bir yer. Onun için bu hafiyeler buradan eksik etme, eski dilde söyleyeyim, tarassut altında bulunur. Hasan Ali Bey anlamıyor tabii, Abdülhamit falan filan da iş bir Ali Nutki Bey var. Kardeşi Mehmet Celaleddin'in kardeşi Kemal Efendi'nin oğlu. O Galatasaray Lisesi'nde okuyor. Fransızca Büyük İhtilal, İhtilali Kebir tarihini, Fransız Büyük İhtilali'ni ondan dinliyor. Dinleyince mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçişin ilk emrinlerini, alıştırmalarını ondan öğreniyor. Bu hal onu Cumhuriyet öncesinde siyasetle yoğuracaktır. Cumhuriyetle birlikte siyasete girme tecrübeleri çok daha sonradır ama Atatürk'ün emriyle olmuştur. 1935 senesinde İzmir milletvekili olarak parlamentoya girmişti. Atatürk'ün vefatının hemen ertesinde, Atatürk 10 Kasım, Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanı olması, Celal Bayar'ın başbakanlığı sırasında İnönü Cumhurbaşkanı, 28 Aralık 1938 tarihindedir. Oradaki icraatını söylememize gerek yok ama bir şey söylemiştir. Tekkeyle siyasete bulaşan iflah olmaz demiştir. Hasan Ali Bey çok derin bir insan. Benim sözlerim elbette bunlarla sınırlı değil. Ama onun Zeki Selim küresinde Mehmet Celaleddin dedenin bir gazeli vardır. Eylemek gerek redisi bir gazeli vardır. O gazele bir nazire yazmıştır. Nazire aynen şöyle: Hu, her dem cenah-ı piri penah eylemek gerek. Varın anın yolunda tebah eylemek gerek. Eyler tecerrüt arif-i agah kisveden zırlı vücudu zir-i külah eylemek gerek. Hamuş olup tecelli hak intizarına uslat deminde zevk ile ah eylemek gerek. Sufi kaderde matla-ı envar olan diyen Şam-ı Kazada baht-ı siyah eylemek gerek. Vazice-i fena-ı beka olmamak için dünya-ı düğünü şop-degah eylemek gerek. Şeyhi-i şeyhi bildi deyip Ali-i Hakir, ismi Celali, meş'ali rah eylemek gerek. Evet efendim, Hasan Ali Bey bizim eğitim bakanıyken icraatı mevlevilikle ilgili, İslam kültürle ilgili icraatının en önemlisi benim gördüğüm kadarıyla Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi'nin tercümesidir. Bunu gerçekleştiriyor. O tercümede çok ihtilaflı durumlar var. Biz nispeten Abdülbaki Gölpınar'a yetiştik, ondan da dinledik. Milliyetin Bakanlık Klasikleri arasındaki Mesnevi tercümesinin üzerinde Veled İzbudağ'ın ismi yazılmış. Abdülbaki Gölpınar'la ona açıklayıcı notlar getirmiştir. Sordum, bunun tercümesi kimindir dedim. Dedi ki Ahmet Can dedi, bu tercümeyi ben yaptım dedi. Fakat dedi, böyle Çelebi hürmetinden dolayı onun dedi ismini koyduk dedi. Bak bu bir ihtilafa gelgitlere sebebiyet veriyor. Yalnız burada Hasan Ali Bey'le ilgili bir şey anlatmam gerek. Zannediyorum 1941 senesinde Mesnevi tercümesinin ilk cildi çıkıyor. Abdülbaki Hoca ikinci cildin tercümesi sırasında maalesef ve maalesef dönemin sosyalist veya sosyalizan fikirlerinin öncülüğünü yapan Mihri Belli'nin bir bildirisine imza attığı için tek parti yönetimi bu hocayı alıp içeri attı. Abdülbaki Hoca hapiste. Hasan Ali Hoca'nın aklı gidiyor. Mesnevi tercümesi yarım kalacak. El altında kitap en altından neye ihtiyaç duyuyorsa, lügat vesaire. Ve bu arada para. Hoca dedi ki hayatımda gördüğüm en güzel parayı dedi, hapiste kazandım. Sonra hoca aklanıyor. Çıkıyor ve meslevinin tercümesi tamamlanıyor. Böyle gayretleri var. Divan-ı Kebir'in tercümesini başarılı olamadı. Çok gayret sarf etti. Seçmeler yapıldı. Rahmetli Mithat Bahari Beytu tarafından 3 yıl halinde. Fakat Divan-ı Kebir'in tam tercümesi çok istemesine rağmen gerçekleşmedi. Zaten bakanlıktan da ayrıldı. Ve bu arada tabii Hazreti Mevlana'nın rubailerini Abdülbaki Görkünan seçmeler yaparak tercüme etti. Bu arada Galata Mevlevihanesi'nin mimarı için hayretleri oldu. Konya'daki Mevlana Müzesi'nin sandıkası için. Fakat bütün bunları nasıl yaptı derseniz, bir olayı anlatmadan geçemeyeceğim. O da şu. Atatürk bütün isteğine rağmen Türk siyasal hayatının modernizasyonunda çok partili demokratik hayata geçmeyi Allah ona nasip etmedi. Ama çok istedi. Terakkiperver fırka tecrübesi olmadı, yürümedi. Derken 1930 senesinde yakın arkadaşlarından Ali Fethi Bey, Okyar'la ona bir muvazza partisi de diyebilirsiniz, şike partisi de diyebilirsiniz. Serbest fırkayı kurdu 1930. Fakat o tecrübe de gösterdi ki bu memlekette homopolitikus kimliğini vatandaşlara kazanamamış. Partiyi kapattılar. Bunun üzerine büyük bir üzüntüyle Atatürk 18 Kasım 1930'da Ankara'da başlayıp 17 veya 18 Şubat'ta Konya'da biten 3 aylık bir Anadolu seyahati vardır. O seyahatte bulunanlardan bir kişi bu 3 ayı teferruatlı bir şekilde yazmıştır. Bu da Ahmet Hamdi Başar'ın Atatürk'te 3 ay kitabıdır. Sanıyorum kitapta 1930'ları yılların başında çıktı. Orada Atatürk'le beraber Anadolu'yu yerinde gezip görmek, dertlerini tespit etmek ve bu arada genç bir milli eğitim müfettişi Hasan Ali Bey ile Atatürk'le beraber o 3 aylık yolculukta bulunmuştur. Bunların birlikteliği tabii gündüz efendim dertleri tespit ediyorlar. Akşamleyin de o meclis sohbet ediyor. Bu sohbetlerden birinde diyorlar ki Mustafa Kemal Paşa'ya, Hasan Ali Bey felsefecidir, felsefeyle meşgul diyorlar. O da diyor ki bize felsefede sıfırı anlatır mısınız? Bir şeyler söylüyor işte diyor, bir sahne, rakamın sağına gelirse şöyle olur, soluna gelirse böyle olur. Çıkamıyor işin içerisinde. O da Atatürk'ün solundaymış. Efendim sizin solunuzda ben sıfırım demiş. İhtimal ki bu varlık yokluk hadisesi Atatürk'e genç bir istidadın önünü açmıştır. Siyaset. Dediğim gibi evvela 1935'te milletvekili, 38'de marif vekili. Yani marif işlerini eline teslim edeceği bir insanı bulmuştur. Fakat daha önceden tetkik ettiğim için biraz rahat konuşabilirim. Atatürk çok dikkatli. Bazı şeyleri biliyor bilmez davranır. Bunlardan bir tanesi de şu Hasan Ali'yi. Zannetmiyorum ki o 1930-31 senesi arasında bu 3 ay içerisinde bir yolculukta tanıdı. Hasan Ali Bey'in mütareke günlerinde, Türk Kurtuluş Savaşı devam ettiği günlerde İstanbul'da İktam Gazetesi'nin muhabiri o günlerde bir yazı yazıyor. Mehdi gelecek mi diye. Şark İslam düşüncesinde bunlar vardır. Batılılarda da bu var. Hristiyanlıkta da bu var. Oradaki bizdeki Mehdi diyelim, Mesih oluyor. Mehdi gelecek miydi? O Mehdi'yi Türkiye'yi kurtaracak bir komutan olarak görür. Ve o gazete yazısı, bence 1921 veya 22 olabilir. Ankara'nın çıkartmakta olduğu resmi bir gazete olur. Hakimiyeti Milliye'de aynen istibat edilir. Bu gözden kaçmıyor. İkincisi Atatürk, belki malumunuzdur. Bizim eski musikimizi bilen, seven bir insandır. Hasan Ali Yücel'in sen bezimize geldiğin akşam neler olmasın onu da keyifle dinleyen bir insandır. Onu da bestekarı o. Etti iki. Üçüncü nokta, her şey bitiyor. Harp bitiyor. İzmir'in düşüşü ve ertesinde 1923 senesi Hasan Ali Bey de mektebini bitirmiş, İzmir'e felsefe ve edebiyat muallimi olarak atanıyor. 1923 Ocak ayının sonlarına doğru İzmir'de Atatürk bir toplantı tertipliyor. Hasan Ali Bey de orada konuşuyor. Sorularınız var mı diyor. Hasan Ali Bey el kaldırıyor. Paşam diyor. Mektep ve medrese ayrımına, yani tevhid-i tedrisi, nasıl son vereceksiniz diyor. Buna ihtiyaç var mıdır yok mudur mealinde bir şey. Atatürk şöyle bir bakıyor. Bu soruyu hemen yazıyor. Not. Etti 3. Hiç bunlar tedaviye çıkmıyor. Bir kenarda duruyor. Orada da sıfırım deyince iş ne oluyor? Aşağı yukarı devre tamamlanıyor. Soruyor başka gün. Nasıl çocuktur bu Hasan Ali diyorlar. Vallahi efendim işte biliyorsun herkes hakkında defter tutar. Vallahi efendim iyidir falan filan deyince çıkar ağzınızdaki şu baklayı diyor. Ne de olsa Atatürk emrediyor. Bakla falan tutamazsın. Çıkar ağzından dedikten sonra. Vallahi efendim iyi adam falan Mevlevi'dir diyorlar. Peki Hazreti, Allah Allah, ben Hazreti Mevlana'yı severim, büyük insandır diyor. Bana Hasan Ali Bey niye bahsetmedi bu cephesinde? Sonra son yolculuk Konya. Tren Konya'da devrini tamamlıyor. Konya'da yeniyorlar. Mevlana Müzesi, dergah asitane olmuş müze. Müzede, Hacet Kapısı'nın üzerinde bir Hazreti Mevlana'nın bir beyti var. Acaba buradan bulabilecek miyiz? Bakın bunu Mehmet Önder, bu zatı tanıdım, Konyalı. Konya Mevlana Müzesi'nde uzun yıllar müdürlük yaptı. Hasan Ali Bey'i de çok iyi tanıyor. O hadiseyi Konya'ya varıyorlar. Atatürk Hasan Ali Bey'den Farsça bildiğini biliyor. Hazreti Mevlana'nın o rubayesinin tercümesini istiyor. Şimdi Mehmet Önder'den dinliyoruz. Atatürk müze salonundaki incelemelerden sonra eski Çelebi Dairesi olan müdür odasına geçmiştir. Odanın Mevlana sandıkasının yer aldığı türbeye açık niyaz penceresi kemeri üzerine yıllar önce yeşil destarlı bir mesnevi sikkesi resmedilmiş ve sikkenin üzerinde Mevlana'nın Farsça rubayesi yazılmıştır. Yazı Atatürk'ün dikkatini çekmiş ve yanında bulunan Hasan Ali'ye okuması ve tercüme etmesini emretmiştir. Farsçayı çok iyi bilen Hasan Ali, rubayı okumuş ve Türkçe'ye şöyle çevirmiştir. Ey Kerem'de, yücelikte ve nur saçıcılıkta güneşin, ayın, yıldızların kul olduğu Allah. Garip aşıklar senin kapından başka bir kapıya yol bulmasınlar diye öteki bütün kapılar kapanmış, yalnız senin kapın açık kalmış. Atatürk bu tercümeyi dikkatle dinledikten sonra son cümle üzerinde durmuş ve şöyle söylemiştir. Demek bütün kapılar kapandığı halde bu kapı açık oluyor. Böyle 1925'te tekkeler ne oldu? Kapatıldı. Demek bütün kapılar kapandığı halde bu kapı açık oluyor. Doğrusu ben 1923 yılında burayı ziyaretim sırasında bu dergahı kapatmayalım, müze olarak halkın ziyaretini açalım diye düşünmüş bir yıl sonra dergah ve tekkelerin kapatılması kanunu çıkar çıkmaz İsmet Paşa'ya Mevlana dergahı ve türbesini kendi eşyası ile müze haline getiriniz demiştim. Görüyorsunuz ki şu okunan şiirin hükmünü yerine getirmişin. Bakınız ne kadar güzel bir müze oldu burası demiştir. Sonra ne oluyor? Müzenin eşyaları içerisinde Hazreti Şems'e ait bir serpuş var. Atatürk alıyor, Hazreti Hasan Ali'nin kafasına geçiyor. İşte bu olaylar Hasan Ali'ye 1926 senesinde Şeyh Celal Efendi'nin oğlu Abdülbaki Baykara ve Mehmet Şerefettin Efendi var. Bu çok mühim bir adam. Biz bu zatı tanımıyoruz. Atatürk'ün cenaze namazını kıldıran kimsedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Diyanet İşleri Reisidir. Bu iki kişi burada Hasan Ali Bey, Hazreti Mevlana'nın rubailerin tercümesinde bunlar da Farsça. Mehmet Şerefettin Bey'deki Farsça, Arapça, Arap da yok. Süheyl Bey anlattı, Süheyl Ünver. Süheyl Bey bazı Arapça risaleler vermiş. Süheyl Bey dermiş Mehmet Şerefettin Bey. Daha zoru yok mu dermiş. Bir gün Süheyl Bey'le resimleri vardı. Mehmet Şerefettin Yalkaya'nın resimleri var. Bir resimde. Efendim büyük adam değil mi dedim. kardeşim dedi, biz küçültmüşüz dedi. Bu küçültmek, onu ölümüyle toprağın merhametine bırakmaktan, unutmaktan ibaret başka bir şey. Böyle kıymetler batıda yok, inanınız bana. Biraz volta attığımız için o fikirler ikliminde. Beş aşağı beş yukarı oradaki insanları da tanıyor gibi. Mehmet Şerifettin Kaya'yı, Yaz Kaya'yı bilmiyoruz. Neyse. O hayat mecmuasında çıkıyor 1927 senesinde. Zannediyorum 119 kadar rubai. Atatürk de zaten yönünü açmış, Şems'in Serpuşu'nu girdirmiş. Remzi Kitap Evi'nden 1932 senesinde Mevlana'nın rubaileri diye çıkıyor. Ve ilk rubai de Yani Megrit Merazi'yi koyan Ercent Güşüma Hane Hane Mecuyen Düşman Neyem Ercent Bir Düşman Royen Aslen Türkes Ve Gerçeğini Koyuyor. İlk rivayi de budur. Hasan Ali Bey'in önü açılıyor. Onun için o yıllardan sonra insanların konuşmaya başlaması karşısında pek haklı olanı değil. Herkesin susuz ama ben konuşuyorum. Netice siyaset onu yerine ne diyor? Siyaset. Tabii üzülüyor. Bahtı siyah eylemek. Biraz evvel şiirde okumuştum. Hakikaten bahtı siyah eylemek. Çok üzülüyor. Artık vurun abalıya. Vurun abalıya. Öyle bir vuruş ki. İnsansız olmuşlar. Her kahrın bir lütfu varmış. Eğer o siyasetten hak etmediği bu muamelenin görmemiş olsaydı biz bu konuşmaları burada ya onun sözlerine basarak da yapamazdık. Ondan sonra eline kalemi alıyor. Türkçesinin güzel olduğunu söyledim. Çok akışkan bir kalemi vardı. Çok kalem kıvraklığına sahip. Yazıyor. Ve bugün çok engin bir müktesebatı olan bir insanla karşı karşıyayız. Biz kendimizden bir şey ilave etmiyoruz. Edemeyiz. Buna bilimsel olarak hakkımız yok. Onun yazdıklarıyla onu konuşturuyoruz. Dolayısıyla sözlerimi noktalamak değil ama şimdi kaydıyla bağlayıp eğer sizlerin sorularınız varsa benim eksik gedik bıraktığım yerden bu sohbeti biraz daha taşlandırma imkanına sahip olunuz. Beni dinlediğiniz için hepinize saygılarımı, sevgilerimi, teşekkürlerimi sunarım. Buyurun, kesin içelim. Bilgâni Megrit. Zannediyorum Hazreti Mevlana çok konar göçerekten en son Konya'ya geliyor. Buradaki Konyalı dostlarımız da var, yakın dostlarımız, can dostlarımız. Onlar da bunu çok konuştuğumuz için söylüyorum. Hazreti Mevlana'ya soruyorlar, niye Konya diyorlar? Niye Konya? Mübarek diyor ki daha kötüsünü bulamadım. Buradaki daha kötüsü manası, benim Konyalıları tetkikimden de şey yapıyorum. Konyalılar ehli şeriat. Fakat Kur'an'da ayet var. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. İman edin. Ya adam iman etmiş bir tane. Buradaki hikaye şu. Başka bir şeye ihtiyaç var. Başka bir zıplama var. Konya bu zıplamayı yapamıyor. O zıplamayı yapabilmesi için Cenab-ı Hak onu orada ikamete zorluyor diyelim artık. O da Konya'ya. Fakat onun bulunduğu, o mübareğin bulunduğu yıllar Türk tarihi için zor zamanlar. Her an sıkılıyoruz ama herhalde şu maddi rahatlığımız içerisinde o asırlarda biz biraz zor yaşardık. Hazreti Mevlana'nın sıkıntısı herkesten farklı. Bir, Anadolu'yu Moğol istilası kasıp kavurdu. İnsanlar sığınacak maddi değil, ruhi alanlar, limanlar arıyorlar. Mehmet Akif Ersoy'un safahatında geçer. İçirdiler Türk'e tasavvuf denen şurayı der ki doğrudur. Sahte şeyhler ortalığı istila etmiş. Mesnevi aslında o sahte şeyhlere hücumdan ibarettir. Onların elini, onların foyasını, onların karizmasını çizmekten ibarettir ve çizmiştir. 800 senedir o mübareğin ismi geliyor. Hangi sahte şeyhin ismi geliyor? Peki. Bunu başarmış. Şimdi Konya'ya gelince tedirgin. Tedirgin kendine nasıl anlatacak? Diyor ki o rubayı, Beni yabancı bellemeyin. Ben sizden biriyim. Sizin aranızda evimi, yuvamı, ocağımı arıyorum diyor. Böyle diyor hani Hintçe söylediğim abuk sabuk diyelim. Siz de anlamayan gelen fazla tasavvufi şeyler falan olursa diyor. Aslım Türkçe. Ben sizden biriyim. Ve bugün şunu da kemal-i iftiharla söyleyeyim. Konya Hazreti Mevlana'nın duasıyla ayaktadır. Rehavidir. Çok rahattır. Ve mübareğin bir duası var. Konya düşman çizmesi görmesin diyor. Ben affınıza sığınarak da söyleyeyim. Cumhuriyet tarihinin öncesindeki kısımları çok dikkatle okun. Hakikaten düşman Kurtuluş Savaşı'nda Afyon, Çiğiltepe bilmem ne falan filan Konya akıllarına geldi. Konya yok. Dikkat edin, Konya hiçbir şey yok. Halbuki şimdi Afyon, Karahisar, Çiğiltepe bilmem neye bakın bir tepeden ötekine. Konya düz, yürü git. Değil mi efendim? Daha zahmetli. Bu ancak sizlere söylenecektir. Çünkü burası, burada toplanabilmenin ortak paydası imandır, inanabilmek. Bu ancak inananlara söyleyecekler. Buna akıl bunu anlamaz. Adam. Halbuki biz zaman gelir akla da göbek attırırız. Aynı hikaye. Evet. Ben sizi böyle alayım Esin Hanım. Ha. Ya çok teşekkür ederim. Onu anlattım. Efendim Hasan Ali Yücel 1938 senesinin Aralık'ın son günlerinde Milli Eğitim Bakanı. Zannediyorum 1939'un ortaları diyelim. Tam şeyini, bir tarihini bilmiyorum. Bakanlar Kurulu'nun bir toplantısı, kafası şişmiş. Yorgun bir şekilde eve gidiyor. Hemen şunu ifade edeyim. Hasan Ali'nin bir rüyasını anlatacağım. Ben bu rüyayı 3 defa Mehmet Önder'den dinledim. Allah gani gani rahmet eylesin. Yazdım. Fakat dedim ya size, insanlar, yani bu subjektif, inananlara anlatılır bu işte. Bu rüya inananlara anlatılır. İnanmıyorsan şüphe edersin. Ve haklısın da, şüphe etmekte de haklısın. O haklılık payını teslim ederim. Ve tescil de ederim. Zekim şöyle tescil edilmişti. Hepimizin bildiği ünlü bir yer bilimcisi vardır. Celal Şengör. Peki tanırsın. Profesör Celal Şengör. Peki kümmet. Bu rüyayı şu anda Ankara'da Hasan Ali Bey'in kızı Canan Hanım'a soruyor. Bakayım buraya yazdım mı acaba? Bakın bizim bu yazımızın, ben Hasan Ali rüyasını yazdım. Bir yerde çıktı. Bu yazının yayınlanmasından sonra değerli yer bilimcimiz Profesör Doktor Celal Şengör Hasan Ali Yücel'in bu rüyasını pek haklı olarak sorgulamıştır. Şengör'ün sözleriyle ondan aktarıyorum. Bu makalede nakledilen rüya ve Hasan Ali'nin onu izleyen icraatı kızı Canan Yücel Erona tarafından ricam üzerine doğrulanmıştır. Oldu mu efendim? Rüya doğrulanmış. Kim doğrulatıyor? Celal Bey. Rüya yine şöyle. O yorgun halde eve geliyor, yatıyor. Rüyasında Hazreti Mevlana'yı görüyor. O mübarek aynen şöyle söylüyor. Hasan, benim dervişimi koru. Uyanıyor. Çok seviniyor. Pirini gördü. Büyük bir ikram. Üzülüyor. Derviş mi? Derviş mi? Saate bakıyor gecenin ortası. Daha mesaiye çok var. Uyuyamıyor. Sabahı zor ediyor. İlk telefon tabii Konya. Konya valisi Cemal Bardakçı, Murat Bardakçı'nın dedesi. Nasıl anlatacak? Hani derviş merviş falan filan nasıl anlatacak? Vaziyet nasıl diyor? Eyvallah diyor. Asayiş, berkemal, mükemmel. İşte diyemiyor, konuya giremiyor. Hani beni ilgilendirecek bir şey, hiçbir şey yok. kapatıyor. Müze müdürünü arıyor. Yusuf haklı. Yusuf diyor. O da böyle hazır ola geçen bir tip. Yani telefon karşısında böyle. Müdürlerine bir telefon. Buyurun Sayın Bakanım. Tekmil istiyorum senden. Bu bir emirdir. Tekmil vereceksin. Teferruat atlamadan tekmil. Ne oldu diyor. Sayın Bakanım ne sizi ne bakanlığınız indir. Hiçbir şey olmadı diyor. Teferruat diyor. Allah Sayın Bakanım sizi ilgilendirmez ama diyor. Burada bir Mehmet Dede vardı diyor. Emekli oldu diyor. Dün diyor saat 5. Bugün saat 5'te yani. Dün saat 5'te diyor emekli oldu. Deyince Yusuf diyor bir odadan ötekine toplu iğne çıkmayacak diyor. Ben Konya'ya geliyorum diyor. Aynen böyle. Kimse yerinden toplu iğneyi yerinden oynatmıyor. Konya'ya varıyor. Meğerse hadise şöyle olmuş. Hasan Ali rüyayı görmeden evvel saat 5'e doğru Mehmet Dede var. Soyadı Arısoy. 1907'den beri hiç kimse yok. Evlenmemiş. Her şeyini, hayatını, hizmetini Hazreti Mevlana'ya, Asitane'ye vakfetmiş değil. Ankara'da. Mehmet Dede'ye Yusuf Bey müsebbildir diyor ki dedem diyor bugün saat 5'te diyor oradan emekli oluyorsun diyor. Şimdi Mehmet Dede Hazreti Mevlana'dan hizmetten emekli olmak falan filan böyle bir şey. Allah Allah. Yusuf Bey diyor bir ricada bulunsam diyor bunu yerine getirir misiniz diyor. Buyur dedem diyor. O da hürmet ediyor yani. Ben diyor bugün saat 5'te diyor olmayayım diyor. Yarın saat 5'te olayım. Yani 24 saat ertele diyor. Tabii dedem diyor sümen altı yetim. 24 ne yapacaksın diyor. Vallahi diyor kimim kimsem yok diyor. Galiba bir Ankara'da da bir yeğenim var diyor. Belki onun yanına gelir. Çünkü şey kapatıyor ya. Sonra Hasan Ali Bey Konya'ya geliyor. Mevzuya el koyuyor. Durumdan dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü haberdar ediliyor. Ve dede tek yani Konya Mevlana Müzesi'nde kalıyor. Sadece değişiklik belediyeden galiba bir para buluyorlar. O maaşını oradan alıyor. Değişen bir şey olmuyor. Dede bu şekilde şey yapıyor. Yani dede 1957 senesinde vefat ediyor. O dönemde Mehmet Önder müdür Hasan Ali Bey bir, her sene gidiyor. Her sene Konya'ya gidiyor. Diyor ki Hasan Ali Bey efendim diyor, Mehmet dedenin diyor, hücresi boşaldı diyor. Buyurmaz mısınız diyor. Sizi alalım diyor. Mehmet diyor, ben diyor ikbali yaşadım diyor. Ama diyor hiçbir teklif bunun üzerinde değil diyor. Oraya derviş olan. İşte gönül yüceliği bu, kalbi selim bu. Ha aklı selim de bakarsın 3 kuruş 10 para nereye kaydı. Bir mevzu da şu, Yusuf Bey'den bahis açıldı. Bir gün Konya'ya varıyor, bakanlığı sırasında Hasan Ali Bey. Müdür odasına giriyor. Hacet penceresine, Niyaz penceresine bakan tarafta kendi portresini görüyor, resmini görüyor, çerçevelenmiş. Yusuf bu ne hal diyor. Efendim portreniz, resminiz diyor. İndir onu çabuk aşağıya diyor. Ben diyor sırtını diyor Hazreti Mevlana'ya diyor çevirecek adam mıyım diyor. Ne mi dersiniz diyor. Merdiveni koyuyor. İndirme diyor. Ters çevir diyor. Ters çevir diyor. Diyor ki böylelikle diyor. Tabii siz dışarıdan bakınca karton görüyorsunuz. Bu kavga falan filan. Böylelikle diyor yüzümü diyor Hazreti Mevlana'ya insanlara diyor varlığımın diyor sıfır olduğunu gösterdim, yokluğumu gösterdim. Böylelikle Atatürk'ün kenarındaki sıfır meselesi de kalbi selim küresinde bir neticeye bağlanmış oluyor. Efendim fazla vaktinizi almayalım, bize laf çok. Muktesebat'ta yani aşağı yukarı ben bunları topladıklarımı Hasan Ali Bey ile ilgili olarak şarkıları 2002 senesinde kitaplaştırdım. Hasan Ali Yücel'in şöyle diyelim tasavvufu dünyası ve Mevleviliğiydi. Burada bu anlattıklarım, okuduklarım orada teferruatıyla var. Anlatmadıklarım da orada var. Onun şiirleri de var. Bilhassa şunu söylemek istiyorum ki, bu bizim zenginliğimiz. Bugünleri görseydi bizden çok daha bahtiyar olurdu. Anılar yumağını açar. Bundan tam efendim 100 sene, dolu 100 sene, 1908 öncesine döndüğüne göre belki 100-105 sene öncesine çok rahatlıkla seyahat ederdi. Çünkü bize çok şey alırdı. Böyle bir derine ruhen ihtiyacımız var. Çünkü bu hayat bizleri, bizler bu hayatın yolcularıyız, bu hayatı yaşıyoruz. Büyük bir değirmen hayatın kendisi, maddi hayat. Bizler çuval içerisindeki buğday taneleri gibi. Hayat bizi o değirmenin dişleri arasına alıyor. Ne yapıyor? Canımızı okuyor. Daha ne yapsın? Onu ufak ediyor. Öbür tarafı onu yetiyor. Şimdi böyle insanlar, işte bu kalbi selim, zevki selim, aklı selim birlikte sarma dönüşenler, dişler arasında zıplaya falan filan öbür tarafa salimen çıkan insanlar. Hani Kur'an'da ayet var ya, bilirsiniz. Hiç şüphe yok ki, muhakkak ki insan hüsnandadır. Ama istisnalarını sayıyor. Şunlar da değil. İşte o zıplayıp da bilmem ne yapıp falan filan. Katakulli değil ama o zıplama, katakulli falan. Ayak oynar falan. Dişliye katakulli olmaz. Dişliden kendini kurtarabilmek büyük bir sanat olsa gerek. Büyük bir beceri olsa gerek. İşte bunlar hayatta ayakta kalanlar. Bu Nuh tufanı içerisinde, Hazreti Nuh'un gemisinde kendilerine bir yer bulan adam. Büyük insanmış ki bizleri buraya topladı, kendisinden bahsetti. Ne güzel şey. Bakın onun mesela köylüsülerinden bahsetmiyoruz. Ondan da bahsedebiliriz. O da güzel. Ankara'da açtığı opera binasından bahsetmiyoruz. Çok büyük icraatları var marif hayatımızda. Ama bu onun ruh dünyası. Onun bu topraklara, buraya bağlı. Ve onun kadar da yazan kimse de olmamıştır. Keşke daha çok yazsaydı Yeni Kapı'yla ilgili. Ama onu hürmetle, hayırla, rahmetle, minnetle, şükranla andığımı bir kez daha ifade etmek isterim. El-Fatiha.